Ayrım 13, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 107. Tek söz etmeden yemeklerini çarçabuk bitirdiler. İbrahim Türk sofralarının törensel dokudan böylesine yoksun oluşuna bir türlü uyum sağlayamamıştı. İç oğlanlardan biri leğen tuttu, diğeri ibrikten su döktü. Bir başkasının uzattığı peşkirle ellerini kuruladıktan sonra vezir Piri Mehmet Paşa ayağa kalkarak onlara sedirde yer gösterdi. Sonra düşünceli bir sesle, ''Üç gün önce Şehzade Hazretlerinden haber aldık.'' dedi. ''Macarlar bazı kalelerimizi basıp İzvornik'i zapt etmişler. İzvornik beyini de katletmişler. Bugün 3000 Yeniçeri'yi yola çıkarıyoruz. Maşallah Şehzademiz genç yaşına rağmen duruma hemen hakim oldu.'' İbrahim habercinin hızı karşısında parmak ısırdı. Piri Paşa'nın soran bakışlarını fark edince silkinerek söz aldı. ''Sanırım Macarlar akılsızca bir yoklamaya kalkıştılar. Değneğin ucunu görünce hemen yüz geri ederler. Şehzadenin atikliği bu bakımdan isabetli oldu. Donanmaya önem vermeniz de keferedin elini ayağını bağlar.'' İşaret parmağını şakağına dayayarak bir süre düşündükten sonra devam etti. ''Bana göre bu tecavüz bizim için iyi oldu. Böylece Macarlar sulhü bozdular ve o taraflara sefer için bize gerekçe hazırladılar.'' Piri Paşa'nın öne dökük ak kaşlarının altındaki gözleri ışıl ışıldı. ''Maşallah, ah Hazretleri genç yaşına rağmen dünya siyasetini kavramış.'' diyerek İbrahim'i onayladı ve duraksamadan sordu. ''İbrahim ağa, sence bundan sonraki siyasetimiz ne olmalıdır?'' İbrahim dik dik Piri Paşa'ya baktı. Son gördüğünden bu yana sakallarındaki tek tük siyah teller de beyazlaşmış, yüzü gümüşü bir renk almıştı. Gençliğe öykünmüyordu ama gençlerle düşüncelerini paylaşmaktan hoşlandığı da belliydi. ''Bu adamın sesinden sabah ezanı dinlemek ne güzel olur.'' diye geçirdi aklından ve sonra ''İltifatlarınızla beni onurlandırdınız Paşa Hazretleri.'' diyerek söze başladı. ''Ama ben kim, devletin siyaseti hakkında fikir yürütmek kim? Hele devletlu paşamız gibi umur görmüş muhterem zat karşısında.'' ''Emrinize karşı gelmemek için naçiz fikirlerimi sunmaya çalışayım. Bence Allah'ın inayeti üstünde olsun padişahımız efendimiz Sultan Mehmet Han'ın izninden yürüyor. Mehmet Han merhum Gebze'de hainlerce zehirlenmeseydi Memlukların üstüne gidecekti. Çünkü arkasını güvenli kılmadan Roma'ya yürüyemeyeceğini anlamıştı. Hem hilafet Mısır'da oldukça sakalının telinden gizlediği düşüncelerini gerçekleştiremezdi. Ne var ki Roma'yı fethetmek kolay da elde tutmak zordur. Bunun için Belgrad'ın fethi ve şimdilerde iç kavgaları dalmış görünen Habsburg hanedanının tepelenmesi gerekir. Denizlerde ise Rodos ve Malta'nın anahtarı kimdeyse Akdeniz'in hakimi odur. Fikrimce artık doğuyu bırakıp var gücümüzle Belgrad ve Zagreb'e yüklenmeliyiz. Burnumuzun dibinde barut deposu gibi duran Rodos'u da unutmamalıyız. Roma yolu ancak böyle açılır. Fakat bir kuşkum vardır ki açıklamak haddimi aşar.'' İbrahim hazırlıklı olmadığından düşüncelerini dağınık bir anlatımla açıkladığını sanıyordu. Oysa Piri Paşa ile Şeyh Danişment hayretler içinde baka kalmışlardı. Paşa biraz da serzenişli bir ifadeyle ''İbrahim ağa'' dedi dalgın dalgın. ''Bil ki meclisimizde herkes fikrini serbestçe açıklar ve düşüncelerinden dolayı kimse ayıplanmaz. Ayrıca burada söylenen burada kalır.'' İbrahim duymak istediklerini duymuştu. ''Museviler din devleti kurmuşlardı.'' diye söze başladı. ''Onların devleti de dini de bir kavime dayanıyordu. Böyle olduğu için yurtsuz devletsiz kaldılar. Hristiyanlar evrensel kardeşlik vaadiyle işe koyuldular. Her şey öbür dünya içindi. Ama insanlar bu dünyayı daha çok seviyorlar. Onlarda hiçbir zaman dinin devleti olmadı. Müslümanlık ise orta yolu buldu. Öbür dünyayı da, bu dünyayı da önemsedi ve Süleyman tahtını yeniden kurdu. Peygamber ve halifeleri aynı zamanda devletin başıydılar. Osmanoğlu akıllı davrandı, dini devletin üstüne çıkarmadı. Fütuhatı din adına değil, adalet adınaydı. İnsanlığın birliği adınaydı. Bu yüzden yerleştiği yere kök saldı. Selim Han halifeyi İstanbul'a gönderdi. Dilerim onu müftü düzeyinde tutar, tersini yapar da dinin reisi sıfatıyla fütuhata devam ederse büyük bir imparatorluk kurabilir. Ama devletin ömrü kısalır. Oğlunun adı Süleyman. Dilerim bu rastlantıdır. Dilerim şehzadenin tahtı Süleyman tahtı olmaz. Büyük Düş. Danişment de İbrahim o gece Piri Paşa'nın sarayında misafir oldular. Sabah namazını Ayasofya Camisi'nde kıldıktan sonra Şeyh Danişment ona surlardan başlayarak İstanbul'u köşe bucağı tanıttı. Kentin içine daldıkça evlerin kavşak hali İbrahim'i şaşırtıyordu. Dışarıdan öylesine güzel olan bir kentin içi nasıl böylesine yıkık dökük olabiliyor diye hayretini açığa vurdu. Danişment haydi düşündükten sonra anlatmaya başladı. İnsan gibi değil mi? Neyse, Fatih Mehmet İstanbul'u fethedince ülkeye adamlar gönderip isteyen gelsin, İstanbul'da evleri, bahçeleri ve bahçeleri mülk olarak tutsun dedi. Gelen çok olmadı. Bu kez padişah hükmetti ki her ilden zengin ve yoksullardan evler süreler. Bu gelen halka dahi evler verdiler. Bu sefer şehir mamur olmaya yüz tuttu. Sonra evlere kira koydular. Böyle olunca halka güç geldi. Dediler ki bizi bu kafir evlerine kira vermek için mi sürdünüz getirdiniz? Bazıları avradını oğlanını bırakıp kaçtı. Fatih Mehmet'e dedesinden kalma vezirlik görmüş bir ihtiyar vardı. Padişaha dedi ki hey devletli sultanım, baban deden bunca memleketler fethettiler, hiçbirine kira koymadılar. Sultana layık budur ki yapmaya. Padişah onun sözünü dinledi, kirayı bağışladı. Her ev sakinine yazılı kağıtlar verdiler ki mülkleri ola. Böyle olunca şehir dahi mamur olmaya yüz tuttu. Sonra padişaha bir vezir geldi ki adı Rum Mehmet Paşa'dır. O bir kafirin oğluydu. İstanbul'un eski kafirleri bu vezirin baba dostlarıydılar. Ona dediler ki hey ne yapıyorsun? Bu Türkler yine şehri mamur ettiler. Senin gayretin hani? Babanın yurdunu ve bizim yurdumuzu aldılar. Şimdi sen padişahın yakınısın. Çalış ki bu halk şehrin imar edilmesinden el çekeler ve yine şehir evvelki gibi bizim elimizde kala. Vezir dahi dedi ki şu kira ki evvelce koymuşlardı onu yine koyduralım. Bu halk da mülkler yapmaktan çekileler. Bu şehir ol nesne ile yine harap olmaya yüz tuta. Sonunda yine bizim tayfamızın elinde kala. Ve böyle etti. Padişahın kalbine bu fikri sokup yine kira koydurttu. Dipnot. Şeyh Danişmend'in anlattıkları Aşık Paşaoğlu tarihi sayfa 120'den aktarılmıştır. Şeyh Danişmend'in lehçesi gibi yüz hatları da değişmiş, üstüne hüzün yağmıştı. İbrahim ona karşılık vermek için zihnini toparlamaya çalışırken şeyh devam etti. Fatih Mehmet gibi padişah İstanbul'un onarımını 3 yılda güç yaptırdı. Ya eski zamanlarda İstanbul surlarını 40 gün içinde tamamlayan padişah nice padişahıydı. O zamanlar zulümle bina yaptırmazlardı. Herkes ücret karşılığında çalışırdı. Şimdiki zamanda bir bina yapacak olsalar başka illerden ırgatları, bina ustalarını zorla çıkarıp sürerler. Bunlara 3'er aylık diye harçlık verirler, 6 ay çalıştırırlar. Ödedikleri akçaları da illerden zulümle çıkarırlar. Böyle yapılan camiden sevap ummak dürüstlük müdür? Onun sevabından geçmelidir eğer günahı olmazsa. İbrahim'in zihni allak bullak olmuştu. Duyduklarını ilişkilendirmeye çalışırken Şeyh Danişment kafasını biraz daha karıştırdı. Sultan Murat zamanında padişah kulu oğlu olmayana görev vermezlerdi. Şimdiki zamanda yabandan gelenin rağbeti ziyadedir. Bu yüzden eski bereket kalmadı. Hüner ehline rağbet azaldı. Dipnot bu bölüm için bakınız Anonim Tevarih-i Ali-i Osman. F. Giyeze Neşri sayfa 102. Şeyh Danişment ansızın atını durdurunca İbrahim de ona uydu. Şeyh uzaklardaki Fatih Camii'ni göstererek bu cami için Rum memleketlerinden 4 sütun getirilmişti dedi. Bunlardan ikisi diğerlerinden 3 arşın uzundu. Mimarbaşı Sinan Ağa Dipnot Osmanlı tarihinde iki ünlü Mimar Sinan vardır. Birincisi burada adı geçen Fatih döneminde Mimarbaşı olmuş Sinan Ağa, diğeri Kanuni döneminde Mimarbaşı olmuş Koca Sinan Ağa'dır. Mimarbaşı Sinan Ağa, ek yapılan sütunlar zelzeleye dayanmaz diye uzun olanlardan üçer arşın kesti. Padişah gazaba gelip benim camimi Ayasofya kadar yüce etmeyip birer Rum haracı olan değerli sütunlarımı kesip camimi alçak ettin diyerek mimar başına çıkıştı. Mimar, padişahım İstanbul'da zelzele çok olup sonsuza dek kalsın diye üç arşın kesip Ayasofya'dan alçak ettim diyerek özrünü sundu. Özürü cürümünden büyüktür diye padişah aman vermeyip mimar başının iki ellerini bileklerinden kesti. Dipnot, Evliya Çelebi'den naklen Stefanos Yerasimos, Konstantiniye ve Ayasofya efsaneleri sayfa 159'dan. Oysa Ayasofya'nın kubbe yüksekliği 76 arşın olmasına karşın bu caminin kubbe yüksekliği 60 arşındır. Vah mimar başına! Fatih Mehmed'in gazabı bitmedi. Mimarı deniz kenarındaki izbe bir hapishaneye attırdı. Yeni camiyi, 8 medreseyi, imareti ve hastaneyi yapan Mimar Sinan Ağa'yı döve döve haps içinde öldürdü. Acep onun nice günahı olaydı ki o hal ile ölmeye layık olaydı. Dipnot Anonim Tevarih-i Ali Osman sayfa 103'ten. Şeyh danişment içini çekti, sonra uzandı, İbrahim'in ellerini sıktı. ''Aa efendi'' diye mırıldandı, ''gün gazi derler, Fatih Mehmet zamanında karavandan kalkıp buralara gelmiş bir pirimiz vardır. Beylik zamanını bilir, Alplardan evveli dinlemiş kim kaldı ki? Erkek torunu doğmuş, ilk torunu Rumeli'de Akıncılara karıştı, yıllardır ondan haber alamazlar. Varıp elini öpmek isterim, sen de gel.'' İbrahim Şeyh Danişmend'in sözlerini düşünüyordu. Aslında yola çıktıklarından bu yana anlattıklarının hepsini alt alta dizmeden sonuca varamayacağını çoktandır kestirmişti. Üstelik saray dışında bambaşka bir alemin olduğunu yeni yeni keşfediyordu. Hevesli hevesli başını salladı. At pazarının hercümercine dalmadan ortalarından yer yer lağım akan daraç sokaklardan geçerek Karaman Mahallesi'ne ulaştıklarında İstanbul'un büyüleyici akşamlarından biri daha başlamak üzereydi. İbrahim Manisa'yı hatta Edirne'yi anımsadıkça İstanbul'daki dış mekanlara karşı gösterilen özensizliği akıl erdiremiyordu. Sıvasız bir taş duvarın üstüne dirseğini koyup sokağı seyreden evin önünde durdular. Şeyh danişment el biçimindeki tunç tokmağı vurunca sanki bu vuruşu bekliyormuş gibi kapıyı 45 yaşlarında solgun benizli ince uzun bir adam açtı. Adam o şeyhim efendim canım kardeşim. Ayşe koş Alp babama haber ver. Danişment kardeşimiz hanemizi şereflendiriyor diyerek bağırdı. Ardından bir eliyle atın dizginini tuttuğu için üç demet sümbülü koltuğunun altında zor zapt eden İbrahim'i fark etti. ''Kız, bir de melek yüzlü misafirimiz var. Hey Seyis Ali neredesin? Koştur gel.'' Onlar kucaklaşa dururlarken Seyis Ali koptu geldi, dizginleri konukların ellerinden kaptığı gibi atları ahıra doğru sürükledi. L şeklinde iki katlı ahşap yapıyla çevrelenen, zemini yer yer taş döşeli bir hayata girdiler. İbrahim avlulu sakin evlere alışıktı. Gene de çepeçevre eyvanın oymalı ahşap korkuluklarına, kuyunun kenarındaki fesleğen saksılarına ve kahkaha atan bir öbek turna gagasına hayranlıkla bakmaktan kendini alıkoyamadı. Dipnot, turna gagası, sardunya. Şeyh danişment şükür kavuşturana canım gündüzüm şükür görüştürene diyerek durup durup gündüzü kucaklarken o da avlunun sol tarafındaki usta elinden çıktı hemen belli olan kuru taş duvarı seyrediyordu. Duvarın dibindeki bahçe şakayıkının katmerli alaca çiçeklerini görünce içi sızladı. Toprağın bereketine hükmeden Plüton'un Herakles'ten aldığı yarayı bu bitkiyle iyileştirmesini Rus kızıyla aynı anda anımsamıştı çünkü. Danişmentle gündüz sonunda heveslerini alınca elindeki demeti mahcup mahcup ev sahibine uzattı. Gündüz İbrahim'i de sarmalarken bir yandan "Ah efendi kardeşim" diyordu. "Alp babamın en sevdiği çiçeği bu mevsimde nasıl bulabildin? Ah efendi kardeşim, ne kadar incesin." Sonra onları ite ite eyvana tırmanan merdivene dek sürükledi. Ayşe o olmalıydı. Merdivenin başında ufarak bir kadın duruyordu. Rahat ve konuğa alışkın hali vardı. İbrahim demek ki her Türk kadını harem hükümlüsü değil diye geçirdi aklından. Yavru ağzı rengindeki çatkısı ve alnından hilal kaşlarının üstüne sarkan, gümüş paraların arasına rengarenk boncuklar dikilmiş cıngılı, yüzünü aydınlatan gülücüğünü harelendiriyordu sanki. Eyvana çıktıklarında kadın, "Hoş gelmişsiniz şeyhim, hoş gelmişsiniz kardeşim" dedikten sonra eliyle yol tarafındaki odayı gösterdi. "Alp babam gazi sofasında sizleri bekliyor, buyurunuz efendim." Gündüz atik davranarak kapıyı açtı. İbrahim bu denli büyük odayla karşılaşacağını ummamıştı doğrusu. Suyun ortasındaki küçük mermer havuzun fıskiyesinden nasıl fışkırdığına da, kenarları marullu hazeden neden taşmadığına da akıl erdiremedi. Odanın yan ve cephe duvarları boyunca çiçek desenli mart renkli kilimler örtülü geniş bir sedir uzanıyordu. Yerde ise beyaz bir pösteki ve onun etrafında tombul şilteler vardı. Beyazlar giyinmiş, seyrek sakalları haydi uzun bir ihtiyar, işte bu pöstekinin tam karşısında, kafesli pencerenin hemen önünde bağdaş kurmuş oturuyordu. Gündüz el bağlayıp kenara çekilince danişment yavaşçacık ilerledi. Gün gazinin önüne gelince yükündü, el öptükten sonra dizlerini kırarak minderin üstüne oturdu. İbrahim de büyük bir beceriyle onu taklit etti. Gün gazi konuklarının hatırlarını sorduktan sonra danişmende döndü. "Danişmend efendi oğlum, Ataullah hocamız nasıl? Kaç gündür yolunuzu gözlüyorduk." "Ayağındaki zahmet bayağı arttı. Gayrı tanrı ne derse o olur. Hoca efendi İbrahim ağayı beklememi ve onu size götürmemi istedi. Bu yüzden birkaç gün geciktim." Gün gazi solgun yüzünden eksik etmediği gizil tebessümüyle İbrahim'e bakarak "Ben de sana misafirimizi soracaktım" dedi. "Anlat ki bilişelim." İbrahim Ağa Şehzade Süleyman'ın arkadaşı mertebesinde kuludur. Pargalı bir balıkçının oğluymuş. Denizde fırtınaya yakalanmışlar. Sonra Türk korsanlarına esir düşmüş ve Manisa'da bir dul kadına satılmış. Şehzade av sırasında ona rastlayınca bir daha yanından ayırmamış. Nice Frank dili bilir, musiki şii nasdır. Daha önemlisi şehzadenin tahtı, inşallah Süleyman tahtı olmaz diyor. İbrahim şaşa kalmıştı. Gün gazinin üzerine yönelen bakışları yumuşacıktı. Ama gene de başını öne eğmeden edemedi. Gün gazi bir süre sessiz kaldı sonra, "Ataullah efendi evinli ile ezgini yan yana getirmiş" diye mırıldandı. İbrahim kimin evinli, kimin ezgin olduğuna karar veremediyse de kendisinin özlü ve dolgun tohuma benzetilmesini akla daha yakın buldu. Danişmen çürük ve ezik meyveye benzemiyordu ama hayli cefa görmüş olmalıydı. Nitekim gün gazinin sözleri onun bu kanısını destekler gibiydi. "İbrahim kardeşimiz işin özünü güzel söylemiş ama kuruyan ağaç yaşarmaz. Fatih Mehmet devlete Süleyman mülkü dediğinden beri Osman Gazi'nin göğsünden fışkıran çınar kurumaya döndü." Sonra gündüze bakarak "Oğlum" dedi, "kuyudan ayran çıkar da gel." Gündüz odadan çıkınca Şeyh Danişment bu anı bekliyormuş gibi "Gazi Hazretleri" diye atıldı. "Allah torununuza hayırlı ömürler ihsan etsin. Ataullah Efendi dahi dualarını yolladı. Nolaydı ayağımda derman olaydı da gün Alp'i kendim kucaklayaydım" dedi. "Ömrümüzü hayırlı kılmak daha çok bizim elimizde. Oğluma Osman Gazi'nin dedesi anılsın diye Gündüz ismini verdim. Çok şükür şimdi söze name giydiriyor. Torunuma ise Rasim dedik ki ismine sahip çıkıp alimin resmini yapmaya çalışsın, çizgisini düzgün çeksin. Gelelim İbrahim kardeşimize. İbrahim Bey oğlum, Süleyman tahtından neden çekinirsin?" "Hükümdar dinin de reisi olursa Allah bundan zarar görür" diye yanıtlamaya başladı İbrahim. "Din iktidar olursa zulüm artar. Otorite zayıflayınca öleceğini bildiğinden karşısına dikileni ezer geçer. Hristiyanlık aleminde papalık güçlendikçe zulüm artmadı mı? Hem güç insanı inkara götürür. İsa Mesih der ki, insanlar kendilerini görsünler diye havralarda ve köşe başlarında durup dua etmeyi severler. Fakat sen dua ettiğin zaman kendi iç odana gir ve kapını kapayarak gizlide olan babana dua et. Gizlide gören baban sana ödeyecektir. Dipnot, bakınız Kitab-ı Mukaddes Matta, sayfa 6, bab 6, 5, 6. Buna rağmen papalar, krallar, göğü tırmalayan kiliseler inşa ettiler. Neden? Papa eğer imparator olsaydı ya da imparator papa, meydanlarda yakılanların sayısı akıllara durgunluk verirdi. Şimdi Avrupa silkiniyor. Onlar uyanırlarken biz hükümdara halifelik verirsek, yani Süleyman tahtını kurarsak, Süleyman kavminin başına gelen bizim de başımıza gelir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 116.